Ayrım 14. Cezaevi arkadaşım Yılmaz Güney. Avni Bektaş. Sayfa 197. Son duruşma ve tahliye. Tahliyeden önceki son duruşmadan sonra hemen her akşam koğuştaki ileri gelen arkadaşlarla toplanıp benden sonra nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunuyordum. Öncelikle ben tahliye olduktan sonra koğuşta kimin ekip başı olması gerektiği konuşuluyordu. Uzun tartışmalardan sonra benim ardımdan Orhan Kotan'ın ekip başı olması kararlaştırıldı. Orhan Kotan hem yaşça en büyüktü hem de saygın bir kişiliğe sahipti. Ağır, oturaklı olmasının yanı sıra konuşmaları da etkileyiciydi. Bu karardan sonra idareyle olan işleri konuşmak için Orhan Kotan'la birlikte gidiyor, onu idare mensuplarıyla tanıştırıyordum. Bir haftalık sürenin önemli bir bölümü böyle geçti. Orhan'ı yalnız idare mensupları ile değil, aynı zamanda diğer koğuşların ekip başlarıyla da tanıştırıyor. Bu arkadaşımıza da sahip çıkmalarını, bize gösterilen ilgiyi Orhan'a da göstermelerini rica ediyordum. Hem ekip başları hem de o koğuşlarda kalan diğer ileri gelen hatırı sayılır kişiler bana merak etmememi, ellerinden gelen her türlü yardımı yapacaklarını, Orhan'ı da bizi dinledikleri kadar dinleyeceklerini söylüyorlardı. Son bir haftam hem koğuş arkadaşlarıma hem de diğer koğuşlarda kalan arkadaşlarla yaptığımız vedalaşma toplantılarıyla geçti. Bu arada kişisel eşyalarımı da peyderpey eve göndermeye başladım. Şunu samimi olarak belirtmek istiyorum ki 16 aylık cezaevi dönemimde bu son bir hafta cezaevindeki en hüzünlü geçen bir haftam olmuştur. Belki inanmayacaksınız ama tahliye olacağıma doya doya sevinemiyordum. Burada kaldığım 16 ay boyunca hem kişisel olarak bende hem de cezaevinde çok şeyler değişmişti. Ben artık o eski ben değildim. Olaylara duygusal değil, gerçekçi bir açıdan bakıyordum. Cezaevi de eskisi gibi değildi. Orada kalan tutuklulara daha insanca yaklaşılıyordu. En azından işkenceler ortadan kalkmıştı. Mahkumlar eskisi gibi itilip kakılmıyorlardı. Tecrit denilen o izve yerde bir geceden fazla tutuklu barındırılmıyordu. Bu değişimin gerçekleşmesinde değerli dostum, büyük insan, rahmetli Yılmaz Güney'in çok emeği vardı. Birlikte birçok şeyi değiştirmiştik. Bütün bu değişimin mimarı Yılmaz Güney'di. Ben ise uygulayıcıydım. En ufak bir aksaklık olduğunda hemen müdahale eder, o aksaklığın giderilmesi için çaba sarf ederdik. Bu çabalarımız cezaevinde kalanlar tarafından takdir ve saygıyla karşılanıyor, bize karşı duyulan güven sarsılmaz bir şekilde devam ediyordu. Tahliye olmam konusunda mahkumların ve benim duyduğum üzüntü bundan dolayıydı. Nihayet 16 Haziran 1976 günü gelip çatmıştı. O günün sabahında her zaman olduğu gibi cezaevi hoparlörü duruşmaya gidecektin isimlerini okumaya başladı. Bu isimlerin başında benim ismim yer alıyordu. O gün duruşmaya gideceğini bildiğim için erkenden kalkıp gerekli hazırlıkları yapmıştım. Duruşmaya gitmek üzere koğuştan ayrılırken bütün koğuş arkadaşlarım beni koğuşun çıkış kapısına kadar uğurladılar ve iyi haberlerle dönmem teminisinde bulundular. Duruşmaya gidecekler her zamankinden daha kalabalıktı. Duruşmaya gidilirken mahkumlar ikişerli olarak kelepçelenirlerdi. O gün nedense bana kelepçe vurmak istemedi jandarmalar. Belli ki tembihlenmişlerdi ama ben kabul etmedim ve ısrarla kelepçelenmemi istedim. Bunun üzerine beni de bir arkadaşla kelepçelediler. Arama tarama ve isim yoklaması yapıldıktan sonra adliyeye gitmek üzere hareket ettik. Her zaman olduğu gibi saat 9'dan önce adliyedeydik. Bizi yine her zamanki beklediğimiz yere doldurdular. Burası benim duruşmaya çıkacağım 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna çok yakındı. Saat 9.30 sıralarında beni duruşma salonuna çağırdılar. Duruşma salonundan içeri girdiğimde salonun tıklım tıklım dolu olduğunu gördüm. O koskocaman salonda iğne atacak yer kalmamıştı. Savcının mütalaasından sonra benim tahliye olacağım etrafı yayılmış, beni tanıyanlar ve sevenler duruşma salonunu lebalep doldurmuşlardı. Ben duruşma salonundaki yerimi aldıktan kısa bir süre sonra duruşmaya geçildi. Önce avukatlarımdan Sabri Menteş yazılı savunmasını okumaya başladı ve sonunda beraatimi isteyerek tahliyemi talep etti. Daha sonra Mehdi Bektaş da hazırladığı savunmayı okuyup aynı doğrultuda talepte bulundu. Avukatların savunmalarının okunmasından sonra bana son sözümü sordu heyet başkanı. Ben de hem sayın savcının hem de avukatların taleplerine aynen katıldığımı söyledim ve beraatimi istedim. Karşı tarafın avukatına bu görüşlere karşı ne diyeceği soruldu. O bu görüşlere katılmadığını, benim cezalandırılmam gerektiğini söyledi. Bu muhtar söylemler sonrasında duruşmaya bir süre ara verildi. Beni yine bekleme yerine gönderdiler. Aradan fazla bir vakit geçmeden tekrar çağrıldım. Heyet başkanı kararı açıklayacağını söyledi ve bu nedenle herkesin ayağa kalkmasını istedi. Salondakiler hep birlikte ayağa kalktılar. Bu kadar kalabalıktan çıt çıkmıyordu. Heyet başkanı da dahil herkes ayaktaydı. Heyet başkanı kararı açıklamaya başladı ve konuşmasının sonunda salonda bir uğultu koptu. Şöyle geriye doğru dönüp bir baktım, bütün salondakiler birbirlerine sarılmışlar, çığlık atıyorlardı. Mahkeme başkanı bu gürültüyü zor sakinleştirdi. Burada bir şey daha itiraf etmek istiyorum. Gerek avukatlar tarafından savunmalar okunurken, gerekse karar açıklanırken adeta kulaklarım tıkanmış gibi söylenenleri anlamakta zorlanıyordum. Bu nedenle kararın içeriğini tam olarak anlayamamıştım. Ama salondakilerin hareketlerinden tahliye olduğum anlaşılıyordu. Duruşma sonrasında bekleme yerine girdiğimde, orada bulunan tutuklu arkadaşlar beni adeta ablukaya alıp tebrik etmeye ve darısının kendilerinin başına olmasını dileyerek öpmeye başladılar. Buradaki arkadaşlar, kendileri tahliye olmuşçasına seviniyorlardı. Cezaevlerinin ortak özelliklerinden biri de böyle durumlarda sevincin ve üzüntünün paylaşılmasıydı. Bu, insanın içini burkacak derecede hüzünlendirici bir durumdu. Duruşmaya getirilen diğer arkadaşların da duruşmalarının bitmesiyle öğle saatlerinde cezaevine dönüldü. O gün benimle birlikte 3 arkadaş daha tahliye olmuştu. O arkadaşlar için de aynı şekilde sevinildi. Cezaevine geldiğimizde cezaevi bahçesi mahşer yeri gibiydi. Benim için duruşmaya gelenler daha da kalabalıklaşarak cezaevinin avlusunu doldurmuşlardı. Avlu gelenleri almıyordu. Kalabalığa şöyle bir göz attım. Kalabalığın yarısından çoğu benim köyümün çevresindeki köylerdendi. Beni tahliye olmamdan çok bu manzara sevindirdi. Bir insanın bu kadar çok sevini olması gerçekten onurlandırıcı bir şeydi. Cezaevine gelip kapı altındaki mutat işlemler sonrasında koğuşa vardığımda, koğuş arkadaşlarım beni alkışlarla karşıladılar. Bizim koğuşta yalnız koğuş arkadaşlarım yoktu. Kısımdaki bütün koğuşların, başta ekip başları olmak üzere ne kadar mahkum varsa bizim koğuşa gelmişlerdi. O gün hayatım boyunca en çok öpüldüğüm gündü. Tebrik ve öpüşme merasimi dakikalarca sürdü. Koğuş arkadaşlarım bütün imkanlarını kullanarak muhteşem bir beda yemeği hazırlamışlardı. Koğuşun 9 numaralı odasına sofra serildi fakat yemeği kimin gözü görüyordu ki? O muhteşem yemekten birkaç lokma ancak yiyebildim. Çünkü lokmalar bir türlü boğazımdan aşağı inmiyordu. Bir takım olayları anlatmakla izah edilemez. O olayları dinleyen ya da okuyanlar, anlatılanları bir masal, bir öykü gibi algılayabilirler. Anlattıklarımın ne denli duygu yüklü olduğunu anlamak için o olayların birebir yaşanması gerekir. Ancak o zaman gerçeğin algılanması mümkün olur. Bu nedenle, acaba beni burada anlattıklarımı okuyanlar, amma da abartmış ha diye akıllarından geçirirler mi diye kuşkulanıyorum. Ancak şu bir gerçek ki, anlattıklarıma zerre-i misgal, gerçek dışı bir şey katmış değilim. Hatta bu tür kuşkuların oluşmasından endişelendiğim için bazı olayları yumuşatarak anlatmaya çalıştım. Bir insanın en zor anlarından biri de sevdiklerinden ayrıldığı andır bana göre. Cezaevinden tahliye olduktan sonra oradaki çok sevdiğim arkadaşlarımdan ayrılmak içimde inanılması güç burukluklar bırakmıştır. O genç, o devrim sevdalısı, o hiçbir çıkar beklemeksizin canı pahasına mücadele eden filizlerden ayrılmak her insan için kolay değildir. Benim için de kolay olmadı. Vurgulamak istediğim işte budur. O gün saat 15'e doğru adliyeden tahliye evrakını ancak getirebilmişler idareye. Bunu da bir sürü torpil kullanarak yapabilmişler. Ben ve arkadaşlarım yemekten sonra kısımdaki bütün koğuşlara dolaşarak diğer arkadaşlarla vedalaştık. En çok kaldığımız koğuş, çocukların kaldığı 4. koğuştu. Buradaki çocuklar bir türlü beni bırakmıyorlardı. Arkadaşlar ne olur ne olmaz diye komünün parasından bana zorla bir miktar para vermişlerdi. Bu paranın tamamını orada ihtiyacı olduğunu bildiğim çocuklara zorla verdim. Bu çocuklar da aynı benim gibi paraları gönülsüz alıyorlardı. Oysa başka zaman adeta onlara bakmaya mecburmuşuz gibi bizden bir şeyler kopartmak için türlü yollara başvururlardı. Saat 15 sularında eşyalarımla birlikte idareye gelmem anons edildi. Kısımda bulunan bütün mahkumlar beni kısım çıkışına kadar götürdüler. Kısım çıkışında hep birlikte alkış tutarak benim gözden kaybolmamı beklediler. Daha önce eşyalarımı yolladığım için yanımda fazla bir şey yoktu. Arkadaşlardan ayrıldıktan sonra doğruca müdürün odasına gittim. Müdürün odasında başta avukatlarım olmak üzere beni almaya gelen arkadaşlar vardı. Hepsiyle sarılıp öpüştükten sonra müdür bizi dışarıya kadar gelerek uğurladı. Yalnız arkadaşlar değil, cezaevinde çalışan bütün personel de tahliyemden sonra tek tek gelerek beni tebrik etti. Cezaevinde kaldığım süre içerisinde cezaevi mensuplarının hepsiyle çok iyi ilişkiler kurmuştum. Birkaç istisnanın dışında hepsi de beni gerçekten çok sever ve sayarlardı. Cezaevi kapısından çıkar çıkmaz, cezaevi avlusunda benim gelmemi beklemekte olanlar etrafımı sardılar. Bana sarılmak ve öpmek için birbirlerini eziyorlardı neredeyse. Cezaevinin çıkış kapısından bir metre ileriye gidemiyordum. Bu durum 15 dakikadan fazla sürdü. Beni almaya gelen arkadaş ve akrabalarım 15'in üzerinde taksi ve minibüste gelmişlerdi. Benim aylardan beri binmediğim arabayı da getirmişlerdi. Hep birlikte bir konvoy oluşturarak yeni mahalle Şentepe'de bulunan ablamların evine doğru hareket edildi. Çocuklarım orada kalıyorlardı. Bu nedenle yakınlarım o günü orada geçirmemi uygun bulmuşlardı. Ablamların evine vardığımızda avlu kapısından içeri ayağımı atarken daha önce aldıkları iki tane kurbanı ayağımın dibinde kestiler. Ablamların evinde de beni bekleyen onlarca insan vardı. Kısacası tahliye oluşum bir düğün şöleni şeklinde kutlanıyordu. Şentepe, Ankara'nın kenar mahallelerinden avlulu evlerin bulunduğu bir gecekondu semtidir. Bu semtte bizim yakınlarımızdan ve tanıdıklarımızdan çok sayıda kimse oturur. Bu tanıdıkların tamamı da ablamlara gelmişlerdi. Gelenlerin eve sığmaları mümkün değildi. Bu nedenle birçok misafir ablamların yakınında bulunan evlere alınmışlardı. Son duruşmadan önceki duruşmada savcı benim tahliyemi talep ettikten sonra hem akrabam hem de avukatım olan Mehdi Bektaş'ın organize ettiği muhteşem bir hazırlık yapılmış. O gün ablamlar ve diğer yakınlarım gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için harıl harıl çalışıyorlardı. Her şey o kadar güzel ayarlanmıştı ki en ufak bir aksama olmuyordu. Ben evden içeri girer girmez muhteşem bir sofranın kurulmuş olduğunu gördüm. Sofrada olabilecek ne varsa hepsi vardı. Orada bulunanların hepsinin yemek yemeleri için her şey ayarlanmıştı. Benim yemek yiyeceğim masada şeref misafiri olarak rahmetli tıp fakültesi dekanı Profesör Doktor Celal Sungur, diğer avukatım Sabri Menteş ve bayındırlıktan üst düzey bürokratlar bulunuyordu. Ayrıca hem cezaevi arkadaşım hem de aile dostum olan Halk Odanı İsmail İpek, yine arkadaşım ve aile dostum rahmetli Feyzullah Çınar, cezaevinde kaldığım süre içerisinde desteğini bizden esirgemeyen, cezaevinin en sevilen başgardiyanlarından ve aynı zamanda Halk Odanı'nda olan Seyit Deniz. Seyit Deniz'in hem köylüsü hem de arkadaşı olan rahmetli Sekip Şah'a doğru da sazlarıyla masadaki yerlerini almışlardı. O gün sabaha kadar yenildi, içildi, konuşuldu, dertleşildi. Gece yarısından sonra gelenler yavaş yavaş kalkıp gitmeye başladılar. Biz birkaç arkadaşla sabaha kadar oturup hasret giderdik. O akşam bir şey dikkatimi çekiyordu. Hiç tanımadığım 25 yaşlarında bir genç kız ortalıkta fır fır dönüyor, en fazla hizmeti o yapıyordu. Kendimi o kadar zorladığım halde o kızın kim olduğunu bir türlü çıkaramıyordum. Bir ara enişteme yavaşça bu hizmet eden kızın kim olduğunu sordum. Bana tanımadığını, belki büyük kızın Melek'in arkadaşlarından biri olabileceğini söyledi. Fakat merakımı mutlaka gidermek istiyordum. Aynı soruyu bacıma da sordum. O da kesin olmamakla birlikte kocasının köyünden Fazlı'nın kızı olduğunu söyledi. Bu kız ertesi gün yine eniştemlerdeydi. Akşam yenilen yemeklerin bulaşıklarını yıkıyor, evin düzeltilmesine yardım ediyordu. Sonradan ikinci eşim olacak bu kızın, eniştemin köyünden, o köyün en ileri gelen ailelerinden Fazlı'nın, Durak namıyla anılan Durak Şener'in kızı olduğunu öğrendim. Köyden benim son duruşmamda bulunmak için özel olarak gelmişler. Ben tahliye olduktan sonra da gelen misafirlere hizmet etmek için birkaç gün Ankara'da kalmaya karar vermişler. Bu kızın ağabeyinin evi eniştemlerin evine çok yakındı. Ağabeyi aynı zamanda başlarda sıkça bahsettiğim Hüseyin'le Veli'nin samimi arkadaşlarındandı. Hüseyin'le Veli, tahliye olduktan sonra o merak ettiğim kızın bekar olduğunu, ağabeyinin kendilerinin yakın arkadaşları olduğunu, istersem bu kızın benimle evlenmesine yardımcı olabileceklerini söylediler. Bu öneri benim ciddi olarak düşünmemi gerektirdi. Bir daha evlenirsem bu eşimin mutlaka yakın çevremden olmasını istiyordum. Buna rağmen acele etmeme kararındaydım. Tahliye sonrasında yaşam. Cezaevinden tahliye olduktan sonra bir hafta kadar süreyle zamanımın büyük bölümü geçmiş olsun ziyaretine gelenleri ağırlamakla geçti. Bu süre içerisinde doğru dürüst işe güce bakamadım. Çocuklar ablamlarda kalıyorlardı. Ben de bazen ablamlarda, bazen de Çankaya'daki büroda kalıyordum. Misafir kalabalığı azalmaya başladıktan sonra tekrar işlerin üzerine eğilmeye başladım. Fakat cezaevinde kaldığım süre içinde geçmişte yaptığım işlerle ilgilenen olmadığı için yaptığım işlerle ilgili dosyalar arşivlerin tozlu raflarında küflenmeye terk edilmişti. Ben cezaevindeyken bir takım idari değişiklikler olmuş. Beni yıkan arkadaşlarım ve dostlarım kızağa alınmışlar. Yeni idarecilere iş yaptırmak hemen hemen imkansız hale getirilmiş. Bu yeni idareciler kendilerince siz-biz ayrımı oluşturmuşlar. Eğer onlardan değilseniz ve bunu da biliyorlarsa, olumlu iş yapmak şöyle dursun, sizi zora sokmak için ellerinden gelen her türlü melaneti de yapıyorlardı. Benim geçmiş dönemde yaptığım işlerden o yılların parasıyla 500 bin liranın üzerinde alacağım vardı. Bu alacaklarımın tahsili için yaptığım bütün girişimlerde zorlukla karşılaşıyordum. Önceden tanıdığım ne kadar yağcı, rüşvetçi ve olumsuz adam varsa, şimdi en yetkili yerlerde görev yapıyorlardı. Bu adamlar benim nasıl bir yapıda olduğumu bildikleri için ellerinden gelen her türlü zorluğu zevkle çıkarıyorlardı. Günlerce uğraşmama rağmen bir karış olumlu mesafe alamamıştım. Bu arada yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılacak birkaç iş için ihaleye iştirak etmek amacıyla başvuruda bulundum. Bütün evraklarım eksiksiz olmasına rağmen sudan bahanelerle bana ihaleye iştirak belgesi vermediler. Önceden yaptığım işlerden yığınla alacağım olmasına rağmen nakit para sıkıntısı çekiyordum. Bu arada hem okul arkadaşım hem de meslektaşım olan Rüştü Ercan adındaki dostum bana geçmiş olsun ziyaretine geldiğinde ben istemeden çıkarıp masanın üzerine 40 bin lira para koydu ve para sıkıntın olabilir. Bu parayla işlerini yoluna koyana kadar idare et, işlerini yoluna koyduktan sonra geri verirsin, dedi. Ben almamak için direndiysem de parayı geri almadı. Aynı onun gibi bir başka arkadaşım olan ve daha önce kendisini ayrıntılı bir şekilde anlattığım Recep Çetin de 30 bin lira getirdi. O da Üçte Ercan gibi parayı bana zorla bıraktı. Bu arkadaşlar sayesinde boş da olsa para sıkıntısını gidermiş oldum. Değerli dostum Rüştü Ercan ağabey, ne yazık ki midesindeki ülser illetine yenik düşüp yaşamını yitirmiştir. Nur içinde yatmasını diliyorum. Recep Çetin'e de benim ona yaptıklarımın yanında onun yaptıklarının devede kulak kalmasına rağmen bu jesti için teşekkürlerimi bir kez daha yineliyorum. Tahliyeden sonra cezaevindeki arkadaşlarımla ilişkimi hiç kesmedim. Ulucanlara haftada en az 2 kez gidip kendileriyle görüşüyordum. Yine aynı cezaevinde olduğu gibi her türlü ihtiyaçlarını elimden geldiğince karşılamaya çalışıyor, bir sıkıntıları olursa onu gidermek için çaba sarf ediyordum. Bu arada ceza alarak başka cezaevlerine giden arkadaşlarımız olmuştu. Bunları da belli bir program çerçevesinde ziyaret ediyordum. Bu bağlamda ilk ziyareti aynı zamanda akrabam ve avukat olan Mehdi ile Çubuk cezaevine yaptık. Çubuk cezaevinde polis iken solcu olduğu için meslekten atılmış ve görevini yapmadığı için hakkında dava açılarak 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış olan Mehmet Pekşen adında bir arkadaşımız Çubuk cezaevine gönderilmişti. Mehmet Pekşen, Anadolu terbiyesiyle yetişmiş, ağırbaşlı, terbiyeli, çok saygılı ve devamlı okuyan bir arkadaşımızdı. Aynı zamanda da komünün en çalışkan ve görevini hiç aksatmayan bir elemanıydı. Onu hepimiz çok severdik. Mehmet Pekşen, görevdeyken amirleri tarafından Hacettepe'de okumakta olan dar gelirli bir ailenin kızını takip etmek ve hakkında belli aralıklarla rapor vermekte görevlendiriliyor. Mehmet Pekşen, kızı bir süre takip ediyor ama rapor edilecek bir durum göremiyor. Kızın ve ailesinin yaşamı gayet mazbut. Kimsenin etlisine sütlüsüne karıştıkları yok. Kız sabah okuluna geliyor, okul bittiğinde de evine dönüyor. Bir ay kadar sonra Mehmet Pekşen, amirlerine gidip durumu anlatarak bu görevden alınmasını, başka bir yerde görevlendirilmesini istiyor. Amirleri de verilen görevi yerine getirmediğini ileri sürerek onu hem görevden alıyorlar hem de cezalandırılması için mahkemeye verilmesini talep ediyorlar. Mehmet Pekşen böyle bir nedenle cezaevine girmiş arkadaşlarımızdan biriydi. Ben de hem kaldığı cezaevinin yakın olması nedeniyle hem de çok sevdiğim kişilerden biri olduğu için ilk ziyaretimi ona yaptım. Ziyaretine gittiğimizde inanılmaz derecede sevindi ve duygulandı. Cezası az olduğu için de çok kısa bir zaman sonra tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra bir müddet Ankara Maltepe'de kiralık taksi işletmesinde çalıştı. Daha sonra bir milletvekili aracılığı ile o tarihlerde CHP'li Sivas Belediye Başkanı tarafından işe alındı. Sivas'ta evlendi, ev bak sahibi oldu. Sonrasını bilmiyorum. Eğer yaşıyorsa ona kucak dolusu selamlarımı gönderiyor, uzun ömür diliyorum. Ben tahliye olmadan önce çok yiğit ve gözü kara arkadaşlarımızdan Binali Akpınar ve Cürüm arkadaşları da ceza alıp Kırşehir cezaevine gönderilmişlerdi. İkinci ziyaretimi de buraya yaptım. Daha sonra Çankırı cezaevine gönderilen arkadaşlarımızı ziyaret ettik Mehdi ile. Tahliye olduktan 3 ay kadar sonra Yılmaz Güney, Mehmet adında bir arkadaşı yollamış bana. Bu arkadaş Kayseri'de Yılmaz Güney ile birlikte kalırken tahliye olmuş ve Yılmaz Güney'in getir götür işlerine bakmakla görevlendirilmiş. Mehmet, Yılmaz Güney tarafından yazılmış olan mektubu bana vererek hem selamlarını iletti hem de müsaitsem beni görüşe beklediğini söyledi. Ben o mektup gelmese de o günlerde Kayseri'ye gitmeyi düşünüyordum. Bu haberi de alınca gitme işini mümkün olan en kısa zamana aldım. Mektupta benden gelirken liste yaptığı kitaplarla birkaç paket markasını yazdığı Küba pirosu istiyordu. Listelediği kitapların bir kısmını Ankara'da bulamadım. Bu kitapların başında Marx'ın 3 ciltlik Kapital'i de vardı. Bu kitabın da bir cildini tedarik edemedim. Hazırlıkları tamamladıktan sonra Mehdi ile sabah erkenden yola çıktık. Öğleye doğru saat 11.30 civarında Kayseri cezaevinin önündeydik. Arabayı uygun bir yere park edip cezaevi nizamiyesine doğru yürürken Yılmaz Güney'in cezaevi bahçesinde birileriyle konuşmakta olduğunu gördük. Ben nizamiye kapısının önünde kendisine seslendim. Benim sesimi duyar duymaz yıldırım gibi gelerek boynuma sarıldı. Dakikalarca birbirimizi sarılı vaziyette kaldık. Daha sonra elimizden tutarak bizi nizamiyeden cezaevi bahçesine götürdü. Bahçede bulunan kanepelerden birine oturarak yarım saat kadar konuştuk. Yılmaz Güney Ankara'da iken sigara içmiyordu. Midesindeki ülser nedeniyle doktorlar sigarayı kendisine kesinlikle yasaklamışlardı. Bunu bildiğim için benden puro istemesini ve eğer sigaraya başladıysa bunu doğru bulmadığımı söyledim kendisine. O yine her zaman yaptığı gibi kolunu omzuma atarak öyle sık içmediğini, arada bir canının istediğinde bu türden sigaralarla gönlünü eğlendirdiğini söyledi. Konuşmalarımızda devamlı olarak Ankara cezaevinde kalan arkadaşlardan söz edildi. Benim onları ihmal etmememi üstüne basa basa birkaç kez tekrarladı. Ben de merak etmemesini, bir ayağımın devamlı olarak orada olduğunu söyledim. Buna çok sevindiği cevabını verdi. Biz bahçede konuşurken elinde sefer taslarıyla Fatoş Hanım da çıka geldi. Onunla yüz yüze ilk defa karşılaşıyorduk. Yılmaz Güney beni Fatoş Hanım'la tanıştırdı. İkimiz de bu durumdan memnun olduğumuzu ifade ettik. Bir müddette Fatoş Hanım yanımızda olduğu halde konuştuk. Biz o gün geri dönecektik. Beraberimize getirdiklerimizin bir kısmını orada kendisine bıraktık. Kalanları yanımızda Fatoş Hanım olduğu halde evine götürdük. Sağ olsun Fatoş Hanım eve vardığımızda ısrarla bize yemek hazırlamak istediğini söyledi. Ancak biz hem yola gideceğimizi hem de karnımızın aç olmadığını ileri sürerek bu önerisini kabul etmedik. Bunun üzerine bize birer kahve yaptı. Kahvelerimizi içtikten sonra vedalaşarak Kayseri'den ayrıldık. Böylece birinci tur ziyaretlerimiz tamamlanmış oldu. Tahliye sonrasında beni yoğun bir çalışma ortamı bekliyordu. Ben içerideyken işlerim allak bullak olmuştu. Eskiden daha başımı uzatmadan arkasına kadar açılan kapılar, şimdi bütün çabalarıma rağmen bir türlü açılmıyordu. Hem iş hem de aile düzenim adam akıllı bozulmuştu. Daha önce de ifade ettiğim gibi bana yakın arkadaşların tamamı ya kızakta ya da pasif görevlerdeydi. Bir yığın alacağım olmasına rağmen arkadaşlardan aldığım borçlarla yaşamımı sürdürüyordum. Ayrıca çocuklar da tam anlamıyla rahat değillerdi. Bütün bu sorunları gidermek için başka alternatifler bulmak gerekiyordu. Yani yeni dönemde işim oldukça zordu. Öncelikle yeniden evlenerek çocukları yanıma almak, onları yeniden sıcak bir yuvaya kavuşturmak istiyordum. Cezaevine düşmeden, daha önce bütün ayrıntılarını anlattığım gibi bir aile dostumuzun kızı olan Güner, okulunu bitirmiş, Güneydoğu illerinin birinde öğretmenliğe başlamıştı. Onunla tekrar bağlantı kurup evlenmeyi denemek için günlerce düşündüm. Fakat buna bir türlü karar veremedim. Sonradan çok pişman olduğum gururum böyle bir girişimde bulunmama engel oldu. Cezaevine geldiğinde onu bir daha ölene kadar görmemeye karar vermiştim. O sözümün etkisini üzerinden hala atamamıştım. Onunla yeniden ilişkiye girmeyi gururuma yediremiyordum. Bu nedenle ondan tamamen vazgeçtim. O artık benim için içime gömdüğüm acı bir anı olarak ölene kadar benimle yaşayacaktı ve nitekim de öyle de oldu. 14. ayrımın sonu, sayfa 213.